Ayrım 14.
Aşar vergisi köylüyü ezen kötü bir usuldür. Bütçeyi tenkit eden milletvekillerinin önemli bir kısmının konuşurken memleketin içinde bulunduğu olağanüstü şartları unuttukları açıkça sezilmektedir. Gerçi tenkitlerin hemen hepsi doğrudur ve haklıdır. Fakat ihtilal ile yeni bir devlet kurmaya yönelen ve harp halinde bulunan yeni bir idareden daha fazla bir şey beklemek mümkün değildi. Görüşmeler tenkitlerin insafsız ölçüleri arasında zaman zaman sert tartışmalara yol açmıştır. Bu arada Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'in bir tenkidi maliye vekilini fazlasıyla sinirlendirmişti. Mehmet Şükrü Bey şöyle diyordu. Vekil beyefendi buyurdular ki 1921 yılı bütçesi 100 milyon lirayı aşacak. Elbette efendiler. Ben diyorum ki eğer bu esasla bugünkü idareyle hareket edecek olursak 1921 yılı bütçesi 100 milyon değil belki 150 milyon olacak ve yine de yetmeyecektir. Bunları temin için köylünün, işçinin sırtlarına biraz daha ağır vergiler koymak için yeni savaş yükümlülüğü kanunları ile Maliye Bakanı Beyefendi karşımıza çıkacaktır. Mehmet Şükrü Bey uzun tenkidini konuşmasının orta yerinde şu fikre dayamıştı. Biz burada memleketi savunmak için, vatanın bağımsızlığını sağlamak için toplandığımız halde, yine kendi memleketimizin şu zavallı milletin, halkın, zavallı köylünün haklarını gözden uzak tutuyoruz. Köylüler böyle büyük ve ağır vergilerden, hele kendisini yıpratan aşar vergisinden kurtulmak ümidini bizden bekliyorlardı. Halbuki biz ne yaptık? Geldik. Baba Ali temelleri üzerine bir hükümet kurduk. Maliye Vekili Ferit Bey, bilhassa hükümetin teşkilatının bozukluğu ve memur fazlalığı üzerinde duran milletvekillerine cevap verirken, bir ara Afyon Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'i hedef tutarak bir hayli tarizde bulunmuş ve aşağıdaki söz düellosu cereyan etmiştir. Maliye Vekili, beyefendi kim bilir ne gibi teşkilat tasavvur buyuruyorlar. Fakat kendileri Rus komünist fırkasına dahil olduğu için o teşkilatı tasavvur buyuruyorlar. Mehmet Şükrü Bey, Rus komünist değil Türk Halk İştiraki Ün Partisi'ndenim. Onu düzeltiniz. Maliye Vekili, herhalde 3. Enternasyonel'e ve Moskova'nın 21 şartını kabul etmiş bir partisine dahil. Bundan dolayı Rus komünist fırkasındansınız. Mehmet Şükrü Bey, Halk İştiraki Ün Partisi Rus değil Türk'tür. Maliye Vekili, 21 şartı kabul ettiniz mi? Bundan dolayı beyefendi fazla hiddet buyurmayınız. Sizin memleket için buyurduğunuz teşkilat. Mehmet Şükrü Bey, burada söylemekle olmaz. Siz de kaleminizi açarsınız, ben de kalemimi açarım. Dışarıda tartışırız. Maliye Vekili, hiddet buyurmayınız. Siz memleket için istediğiniz teşkilatı yapamazsınız, hayaldir. Bu memleket o teşkilatı kabul etmez. Onu şiddetle reddederiz, yapamazsınız. Alkışlar. Tasavvur buyurduğunuz o teşkilat, bugün mevcut bulunan idarenin 10 mislini içine alan bir idaredir. Siz komünist ne demektir? Bilir misiniz? Komünist demek, bir memleketin bütün ürünlerini halkın elinden alıp ve sonra ta köylerde mevcut şiddetli gürültüler, sadede sesleri, devam sesleri. Beyefendi böyle bir hayali teşkilatı, batıl bir teşkilatı memleketimizde yapmak isterseniz, bu memurlara nispetle daha birkaç misli memur kullanmak mecburiyetindesiniz. Maliye Vekili israf hakkında yapılan tenkitleri cevaplandırırken de şu tartışma cereyan etmiştir. Maliye Vekili, milletin malının, milletin parasının israf edildiğinden söz ettiler. Bundan herkes kolaylıkla bahsedebilir. Fakat Paşa Hazretleri, dipnot, İsmail Fazıl Paşa'yı kastediyor. Fazıl Paşa, Bayındırlık Bakanı iken bir gen soru sebebiyle güvensizlik oyu alarak 25 Aralık 1920'de bu görevden ayrılmıştır. Söylenmemeliydi. Hala daha hakkımız olmadığı halde milletin arabasıyla gidip geliyorsunuz. Bugün daha kol ordunun eşyalarında oturuyorsunuz. İsmail Fazıl Paşa, Yozgat, ne vakit istenildi de vermedim. Acaba ayıp değil midir ki buna da efendiler cevap vereceğim. Maliye Vekili, bundan dolayı haksız harcamaları bizde aramayınız. İsmail Fazıl Paşa, efendiler, bu benim şerefime dokunur bir sözdür. Bunu kabul etmem. 60 senelik bu devlette bir saygıdeğer yerim vardır. Bugün bindiğim araba kendi arabam ve kendi hayvanımdır. Bunda hata ediyor. Bunu araştırmanızı rica ederim. İkincisi, oturduğum eşya kolordunun eşyasıdır. Benim oğlum Ali Fuat burada 20. kolordu kumandanı iken, onu siz takdir ediniz başka bir şey söylemem. Onun kumandanlık zamanında oturduğu evinde oturuyorum. Onun eşyasıdır. Ne vakit isterlerse alabilirler. Maliye Vekili, halka ağır vergiler yükletildiği iddialarının ileri sürüleceğini şüphesiz önceden tahmin etmişti. Bütçeyi takdim konuşmasında bu konuya dokunmuş ve bazı kıyaslamalar yapmıştı. Bakanın açıkladığına göre Türkiye'de adam başına düşen vergi Fransa ve Yunanistan'a göre çok azdı. Üç memlekette bir kişiye isabet eden vergi şöyleydi. Fransa'da 3500 kuruş, Yunanistan'da 1600 kuruş, Türkiye'de 600 kuruş. Maliye Bakanı bütçeyi sunarken Yunanistan'ın bütçesiyle de bir karşılaştırma yapmıştı. Aynı bütçe yılında iki memleketin gelir ve gideri o günkü kambiyo değerine göre Türk lirası olarak Yunanistan gelir 115 milyon, gider 142 milyon, açık 27 milyon. Türkiye gelir 46 milyon, gider 60 milyon, açık 14 milyon. Yunanistan'ın milli savunmaya ayırdığı para ile 53 milyon Türk lirası tutarındadır. Buna karşılık Türkiye ilk bütçesinden milli savunmaya ancak 28 milyon lira ayırabilmişti. Zaten fakir düşmüş olan Türkiye'nin bir de İstanbul ve en zengin bölge olan Batı Anadolu düşman işgali altında bulunduğu için milli mücadeledeki mali gücü işte bu kadar veya biraz daha fazlaydı. Altın hesabıyla 1920 yılı bütçesini bugünkü değere çevirirsek gelir 920 milyon, gider ise 1 milyar 200 milyonu ancak bulur. Bütçenin gelir kısmını sağlayan kaynakların başlıca neler olduğuna ve bu mütevazi gelirin hangi hizmetlere ne ölçüde tahsis edildiğine de kısaca göz gezdirelim. 46 milyon lira olarak tahakkuk edeceği sanılan gelirin başlıca kaynakları bina ve arazi vergisi 2,5 milyon, kazanç vergisi 2 milyon, anam yani hayvan vergisi 5,7 milyon, aşar vergisi 13,5 milyon, gümrük rüsumu 10 milyon ve tuz rüsumu 3,5 milyondur. Üst tarafını çeşitli küçük gelirler teşkil eder. Görülüyor ki bütçenin gelir kısmının yarısına yakını, anam ve aşar vergileriyle kısmen tuz rüsumu doğrudan doğruya köylüden sağlanmıştır. Bütçenin gider tablosu, Zat-ı Hazreti Padişahi ve Hanedan-ı Saltanat için ayrılmış 551.012 liralık tahsisat ile başlamaktadır. Dipnot, kullanılmadığı halde Osmanlı Devleti bütçe tablosu örnek alındığı ve saltanat makamına bağlılık gösterilmek istendiği için böyle bir tahsisat gelecek yılların bütçelerine de ayrılacaktı. Meclis Başkanlığı bütçesi 18.370 lira, meclis bütçesi ise 953.996 liradır. Bakanlıklar bütçesi tahsisatın büyüklüğü bakımından şu sırayı takip etmektedir. Milli Savunma 28.618.556 lira, İçişleri 8.944.887 lira, Maliye 7.173.100 lira, Adalet 2.759.274 lira, Bayındırlık 620.396 lira, Sağlık 613.141 lira, Milli Eğitim 577.061 lira, Şer'iye 522.062 lira, Dışişleri 303.748 lira. Düyun-u Umumiye gelirlerine hükümet el koyduğu için Düyun-u Umumiye İdaresi'nin masraflarını karşılamak üzere bütçede 7.680.696 lira tahsisat ayrılmıştır. Bütçenin münferit ve küçük gider fasılları şöyleydi. Sayıştay 26.696 lira, Danıştay bilinmiyor. Matbuat ve istihbarat 88 bin lira. Aşiretler ve muhacirler 874 bin lira. 1920 bütçesi bu bütçe yılının son günü olan 28 Şubat 1921'de oylanmış ve oylamaya katılan 97 milletvekilinden 84'ünün oyu ile kabul edilmiştir. 13 milletvekili red oyu kullanmıştır. Rakamların fakirliği karşısında İstiklal Harbi'nin nasıl yapıldığına, memleketin nasıl idare edildiğine şaşmamak için birkaç noktayı göz önünde bulundurmak lazımdır. Anayasalı ve bütçeli bir devlet düzenine girildiği halde en çok paraya muhtaç olan ordu ihtiyaçlarının bir kısmını kendi başına ve bütçe dışı karşılıyordu. Şüphesiz yine halktan alıyordu veya halk veriyordu. İkincisi ne ordunun ihtiyaçları gereği kadar karşılanabilmesi ve ne de devlet hizmetlerinin ve görevlerinin tam anlamıyla yapıldığı iddia edilebilirdi. Bulunan parayla yetinmekten başka çare yoktu. Üçüncüsü, harbin sıkışık zamanlarında çıkarılan tekalifi harbi emirleriyle aşar mültezimlerinin ellerindeki malların %40'ı alınmış ve halk senet karşılığında harp masraflarına bir kere daha katılmıştır. Posta müteahhitleri gibi devlete iş gören kimselere istihkakları uzun zaman ödenmemiş veya taksitlerle ödeme şartına bağlanmıştır. 3. Siyasal gelişmeler, barış ümidi. Yunan taarruzuyla başlayan yeni yılın 1921, ilk ayları milli mücadeleye başarı şansı tanıyan olaylarla doludur. Yunan ordusu İnönü mevzilerine yaptığı başarısız bir taarruzdan sonra geri çekilince, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genç ordusu lehine kaydedilen bu ilk puan, Türkiye'nin dış ilişkilerinin yeni bir yön kazanmasını büyük ölçüde etkilemiştir. Rusya ile bir dostluk anlaşması imzalamak üzere Moskova'da yapılan görüşmeler gelişme kaydederken İtilaf Devletleri Doğu meselesine yeni bir çözüm yolu aramak zorunluluğunu duyarak Londra'da bir konferans toplanmasını kararlaştırmışlardı. Bu arada Moskova'daki Türk delegasyonu Afganistan mümessirleriyle bir dostluk antlaşması imzalamışlar, Türkiye'nin Gürcistan ile olan ilişkileri düzelmiş ve Fransa ile İtalya Türkiye'yi daha fazla yaklaşmışlardır. Devlet bütçesinin yapılmasıyla önemli bir merhaleye ulaşan iç gelişmeyi takip eden bu siyasi gelişme meyvelerini güzel bir tesadüfle aynı ay içinde Mart'ta vermiştir. Bu bakımdan 1921 yılının Mart ayı Türkiye için siyasi antlaşmalar ayı sayılabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı yılı başlangıcını 1 Mart olarak kabul etmişti. Hem bütçe yılının hem de toplantı yılının başlaması münasebetiyle 1 Mart günlü oturumda Mustafa Kemal Paşa bir açış nutku vermiş ve bazı milletvekilleri geride bırakılan yılın olayları ve yaşanılan günün önemi üzerine heyecanlı sözler söylemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın açış nutkuna bu sebeple kısaca göz gezdirmekte fayda vardır. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadelenin başından 1 Mart 1921 gününe kadar geçen olayların bir özetini verdikten sonra konuşmasına şöyle devam etmiştir. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin mukadderatına el koyduğu gün, bulduğu idare makinesinin geçmişin baskı fikirleri ve esasları üzerine kurulmuş çürük bir makine olduğunu açıklamaya lüzum görmem. Yüksek Meclisiniz ve hükümetiniz işte böyle bir makinenin islahına çalışmakta bulunmuştur. Ve koyduğu ve yavaş yavaş tamamlayacağı esaslar ile bütün idareyi nispeten güvenilir hale getirmeyi başarmaktadır. Anayasanın uygulandığı ve yeni iller idaresi kanunu ile desteklendiği takdirde memleketin içte muhtaç olduğu gelişme imkanlarını tamamen hazırlamış olacağız inancındayım. Efendiler, mücadelenin önemini kavrayan milletimiz aralıksız çalışmalar ile büyük bir mali gayret göstermiş, memleketin bütün mali ihtiyacını tatmin edici sağlam ümitler vermiştir. Mali işlerde memleketimizce pek önemli bir meselenin haline az çok uygun bir bütçe düzenlenmesine karşılık, sağlık, nüfus ve bayındırlık bakımından göze görünür sonuçları henüz alınamamıştır. Bunun için zamana, araçlara ve çok paraya ihtiyaç olduğu kabul edilmelidir. Mustafa Kemal Paşa konuşmasının iç siyasete ait kısmını, iç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık yani milleti bizzat kendi mukadderatına hakim kılmak esası anayasamızla tespit edilmiştir. Bu kanunu ve bu kanuna bağlı olan kanunları bir an önce çıkararak iyi uygulamaya çalışacağız cümleleriyle özetledikten sonra sözü dış politikaya getirmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın izahatına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümeti cenkçi ve maceraperest olmaktan uzaktır. Aksine sulh ve selameti tercih eder. Gerek doğu ve gerek batı alemleriyle her an iyi münasebetler ve dostluk bağları arar. Doğuda Azerbaycan, Kuzey Kafkas ve Afganistan hükümetleriyle samimi münasebetler kurulmuştur. Irak ve Suriye'nin İslam halkı ile de durum böyledir. İran hükümetiyle münasebet vardır. Bunun sağlamlaşmasına çalışılmaktadır. Ermenistan ve Gürcistan ile mevcut münasebetlerin yakında Türkiye'nin menfaatlerine uygun bir şekilde müstakar bir hale geleceği ümit edilmektedir. Rus Bolşevik Cumhuriyeti ile mevcut münasebetler iyi bir şekilde gelişmektedir. Batı'da İtilaf devletlerinden bazıları ile zaman zaman resmi temaslar yapılmış ve bu temaslarda barışın hazırlanması çareleri artmıştır. İngiliz devleti idarecileri, milli hareketin maksadını şimdiye kadar bilmezlikten gelmiş ise de geride kalan bir yıllık mücadelenin gösterdiği şekilden Sevr Antlaşması'nın Türkiye'de uygulama alanı bulamayacağına kanaat getirmiş ve Türkiye ile görüşmek lüzumunu hissetmiştir. Mustafa Kemal Paşa, milli hareketin ulaştığı noktayı şu sözlerle tespit etmiştir. Geçen yılın bu günlerinde barış hakkında gelen haberler herkese keder veriyordu. Her tarafta düşmanların maddi ve manevi saldırılarına uğruyorduk. Herkes bizim aleyhimizdeydi. Bugün bütün dünya davamızın kutsallığını anlamış bulunuyor. Medeniyet ve insanlık alemi bize her taraftan günden güne artan bir ilgi gösteriyor. Geçen senenin bu günlerini derin bir kaygı ve acı içinde idrak eden milletimiz, bu senenin aynı günlerinde kararlı ve soğukkanlılığının eserlerini görmekle övünebilir. Alkışlar. Gerçekten bir yıl öncesi Anadolu İhtilali'nin en büyük tehlikeyi geçirdiği günlerdir. 16 Mart'ta İstanbul'un işgali, Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması, milliyetçi milletvekillerinin tevkif edilip Malta'ya gönderilmeleri, Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasında çekilen güçlükler ve hatta meclisin toplanamaması ihtimalleri, ordunun o günkü perişan durumu hatırlanacak olursa, 1921 yılı Mart ayı Mustafa Kemal Paşa'nın belirttiği gibi mutlu bir devredir. Mustafa Kemal Paşa açış konuşmasının sonunda meclisin birinci toplantı yılına ait çalışmalarını belirtmiştir. Paşa'nın yaptığı açıklamalara göre, 23 Nisan 1920 tarihinden 28 Şubat 1921 tarihine kadar 311 gün geçmiştir. Meclis bu devre içinde 159 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar 51'i gizli, 356'sı açık olmak üzere 407 oturumdur. Meclis 252 kanun tasarısı ile meşgul olmuş, bunun 104'ü kanuniyet kazanmış, 149 tasarı görüşüldükten sonra reddedilmiştir. Yeni seneye 55 kanun tasarısı devredilmiştir. Meclisin çıkardığı kanunlar içerisinde başlıcaları şunlardır. Hıyaneti Vataniye Kanunu, İcra Vekilleri İntihabı Kanunu, Temyiz Heyeti Teşkiline Dair Kanun, İstanbul Hükümetince yapılacak muhayede ve mukavelelerin lağvı hakkındaki kanun, Nisab-ı Müzakere Kanunu, İstiklal Mahkemeleri Teşkiline Dair Kanun, Men-i Müskirat Kanunu, Baltalık Kanunu, Cephe Zammı Kanunu, Frenginin Men-i Sirayeti Kanunu ve nihayet Anayasa. Milletvekilleri tarafından yüzlerce teklif yapılmış ve teklifler çeşitli komisyonlarda ve Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüştür. Birçok işler hakkında vekiller tarafından cevaplandırılmak üzere sözlü ve yazılı sorular verilmiştir. Vekiller hakkında 122 gen soru önergesi görüşülmüştür. Açılan gen sorular sonunda bazı vekiller güven oyu alamayarak düşürülmüşlerdir. Büyük Millet Meclisi üyeleri yalnız yasama göreviyle uğraşmamışlar. Birçok milletvekili çeşitli devlet hizmetlerine katılmışlardır. Bu cümleden olarak bazı milletvekilleri sefir veya mümessil sıfatıyla yabancı memleketlerde görev almışlardır. Birçok milletvekili yabancı devletlerle yapılan siyasi görüşmelere memur edilmişlerdir. Yine milletvekilleri içinden ordu, kolordu ve küçük kıtaların kumandanı olarak muharebeye katılanlar da olmuştur. Milletvekillerinin bir kısmı yargı görevi yapmak üzere İstiklal Mahkemelerinde başkan, üye ve savcı olarak çalışmışlardır. Memleketin her tarafında bazı olayların tahkiki için milletvekilleri görev almışlardır. Bunlardan başka doktor milletvekilleri muharebe zamanlarında cephe gerilerindeki hastanelerde çalışmışlar ve zaman zaman cepheleri dolaşarak askerleri korumak ve teşvik etmek için milletvekillerinden heyetler seçilmiştir. Halkı uyarmak için de milletvekillerinden çeşitli heyetler Anadolu'yu dolaşmışlardır. Meclisin ilk açıldığı zaman milletvekilliği ile memuriyet sıfatının bir arada bulunması mümkün olduğundan bazı milletvekilleri valilik, mutasarrıflık, kaymakamlık, müftülük, hakimlik gibi çeşitli devlet hizmetlerini ve dini vazifeleri birlikte yapmışlardır. Sonra bir kararla milletvekilliği ile memuriyetin bir şahıs uhdesinde bulunamayacağı esasa bağlandığından memuriyeti tercih edenler milletvekilliğinden, milletvekilliğini tercih edenler de memuriyetten istifa etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi 2. çalışma yılına 350 üye ile girmiştir. Bu üyelerin 12'si halen Malta'da mevkuftur. 68'i İstanbul Mebuslar Meclisi'nden katılmıştır. Ve 270'i de muhtelif tarihlerde doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisi azası olarak seçilmiştir. A. Londra Konferansı. Birinci İnönü Muharebesi'nin sonucu ve Moskova'da cereyan eden Türk-Rus görüşmelerindeki gelişme, İtilaf devletlerine Sevr Antlaşması'nı yeniden gözden geçirmek fikrini bir defa daha ilham etmiştir. Şüphesiz Lloyd George, Sevr'in değiştirilmesine pek gönüllü değildi. Venizelos'un iktidarı kaybetmesine rağmen Yunanistan'ın Türkiye'yi barışı kabule zorlayacağına dair inancını henüz muhafaza ediyordu. Fakat müttefiklerinin, hele 16 Ocak'ta başbakan olan Briand'ın ısrarlarına dayanamadı. 25 Ocak'ta toplanan Paris Konferansı, Türk ve Yunan delegelerinin de katılmasıyla Londra'da bir konferans toplamaya karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ilk defa batılı devletler tarafından bir konferansa davet olunuyordu. Fakat davet İstanbul hükümetine yapılmış ve Türk delegasyonu arasında Ankara'nın temsilcilerinin de bulunması bildirilmişti. Bu münasebetle Ankara ve İstanbul arasında geçen yazışmaları ve çekişmeleri daha önce anlamıştık. İki hükümet anlaşamadıklarından Londra'ya ayrı ayrı delegasyon gönderdiler. İstanbul delegasyonu Sadrazam Tevfik Paşa'nın, Ankara delegasyonu Hariciye Vekili Bekir Sami Bey'in başkanlığında ayrı yollardan Avrupa'ya hareket etti. Ankara delegasyonu önce İtalya'ya gitmiş ve doğrudan doğruya davet olunduğu takdirde Londra'ya gitme talimatını almıştı. İtalya Hariciye Vekili Kont Sforza'nın aracılığı ile bu davet yapıldı. Londra Konferansı'nın 21 Şubat günü toplanması kararlaştırılmıştı. O gün Türk heyetinin Paris'e vardığı ve ancak ertesi gün Londra'da olacağı öğrenildiğinden konferans önce Yunanlıları dinlemek üzere Türklerin gıyabında 21 Şubat 1921'de St. James Sarayı'nda toplandı. Konferansta başta İngiltere olmak üzere Fransa, İtalya ve Japonya temsil edilmekteydi. Lloyd George, Sevr Antlaşması'nın imzalanmasından beri Mustafa Kemal Paşa'nın kumandasında önemli kuvvetler bu antlaşmaya karşı koymak için harbettiler. Ve bunun sonucu olarak karşılıklı bir anlaşma ile barışı yeniden kurma yolundileri sürülen arzuya uyularak bu konferans toplandı sözleriyle konferansı açtı. Konferans barış yapmak için toplandığı halde görüşmelere Lloyd George'un verdiği yönden barıştan çok Türklere karşı harbin nasıl kazanılabileceğinin araştırıldığı anlaşılmaktadır. İtilaf devletleri temsilcileri Yunan Başbakanına çeşitli sorular sorarak Türk-Yunan harbinin gelecekteki gelişme şartlarını anlamaya çalışmışlardır. En çok soru sorulan Lloyd George'tu ve sorular özellikle Yunan gücünün ispatına yarayacak şekilde düzenlenmişti. Görüşme tutanaklarının özetini gerçekte cereyan ettiği gibi konuşma şekline çevirerek konferansın nasıl geçtiğini canlandırmaya çalışacağız. Dipnot, konferans görüşmeleri hakkında bakınız M. Cemil Bilsel'in Lozan adlı eseri, cilt 1, sayfa 404-417. Yusuf Hikmet Bayur'un Yeni Türkiye Devleti'nin Harici Siyaseti adlı eseri sayfa 77-78. Yarbay Selahattin'in 90 sayılı askeri mecmua eki olan 2. İnönü Muharebesi adlı eseri sayfa 7-18. Lloyd George, Yunan milletinde Küçük Asya Rumlarının kurtarılması için şiddetli bir istek var mıdır? Parti çekişmeleri bir tarafa bırakılırsa Yunan bayrağının Küçük Asya'dan geri çekilmesini Yunan milleti nasıl karşılar? Kalogeropoulos, dipnot, Yunan Başbakanı, milli meseleler üzerinde Yunanistan'da hiçbir fikir anlaşmazlığı yoktur. Bütün Yunanlılar İzmirli kardeşlerini kurtarmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdırlar. Bu mesele hakkında Yunanlıların vatanseverliğinden şüphelenmek haksızlıktır. Lloyd George, İzmir meselesinden dolayı Venizelistlerle Konstantinciler arasında hiçbir fikir anlaşmazlığı yok mudur? Kalogeropoulos, İç işlerde anlaşmazlık olsa bile İzmir işinde bütün millet birlik halindedir. Bütün Yunanlılar memleketlerini severler ve onun için kendilerini fedaya hazırdırlar. Lloyd George, İzmir'i savunmak için Konstantinciler de Venizelistler kadar fedakarlık yapmaya hazır mıdır? Kalogeropoulos, bu mesele hakkında hiçbir şekilde şüphe edilmemelidir. Yunanistan'ın bu noktada tam bir birlik teşkil ettiğini bütün dünyaya ilan için konferansa bizzat kendim geldim. Yunan Başbakanına Anadolu'daki askeri durum, Türk kuvvetlerinin sayısı, Yunan askerinin morali, bir askeri ilerlemede başarı ihtimali, Yunanistan'ın ekonomik ve mali gücü hakkında çeşitli sorular sorulmuştu. Bu sorular üzerine Kalogeropoulos şöyle cevap verdi. Kalogeropoulos, Doğu cephesinde harekat şimdilik fiilen durmuştur. Türk kuvvetleri bu cephede 4 veya 5 bin kişiyi geçmez. Güney cephesinde Kilikya, 10 bin kadar Türk var. Bundan başka 5 veya 7 bin kişilik gönüllü var. Batı cephesinde Kemalci kuvvet 35 bin kişiyi bulmaz. Bu sayıya çeteler dahil değildir. Mustafa Kemal'in karşısında veya bütün Anadolu'da Yunanistan'ın bugün silah altındaki savaşçı ve yardımcı askerleri 120 bin kişiyi bulmaktadır. Bu kuvvet orada huzuru sağlamak için yeter. Ancak Yunan hükümetine hareket yetkisi verilmelidir. Lloyd George, huzur ve sükunu sağlamak için ne kadar zamana lüzum var? Kalogeropoulos, bu sorudan memleketin Türkleri süpürmüş olmak manasını anlıyorum. Bunun için askeri danışmanlarım bana 3 aydan fazla bir zaman lazım olmadığını söylemişlerdir. Şuna kesinlikle inanıyorum ki Yunan askeri, Mustafa Kemal kuvvetlerini ve Sevr Antlaşması hükümlerini kabul etmeyenleri cezalandırmaya elverişlidir. Lloyd George, Monsieur Kalogeropoulos'un ifadelerinden bütün Türk kuvvetlerinin savaşçı ve yardımcı erler dahil 55 bin kişi olduğu anlaşılıyor. Acaba doğru mu anladım? Kalogeropoulos, bütün Türk kuvvetleri 65 bin kişiyi geçmemektedir. Lloyd George, Türklerin memleketten süpürülmesi sözünden ne anlaşılıyor?